Avrasya Notları.
Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Alanında uzman konukları ağırladığımız programımızda Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendiriyor ve siz değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Bugün stüdyomuzda yine önemli bir konu ağırlıyoruz. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin. Genel merkezi, 26 şubesi ve 8 temsilciliği ile en güçlü Kırım Tatar Sivil Toplum Kuruluşu olarak 1955 yılından günümüze faaliyetlerini aralıksız devam etmekte olan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni, faaliyetlerini ve Kırım Tatarları ile alakalı bilmemiz gerekenleri konuşacağız. Hoş geldiniz kıymetli başkanım.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Kırım Tatarlarının milli kimliklerini unutmadan yaşayabilmesi, birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını sağlayabilmek amacıyla çok önemli çalışmalara imza atan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1955 yılında kurulan derneğimiz, 1991 yılında kamu yararına dernekler statüsünü kazandı. Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Ve o günden bugüne kadar, yani 55'ten bugüne kadar faaliyetleri yürütmekte. Neler yapıyor? Tabii her şeyden önce burada kırımlar arasında dayanışmayı sağlamak. Kültürlerini, medeniyetlerini, tarihlerini çocuklarına öğretmek ve Kırım folkloruyla, kültürle alakalı çalışmalar yapmak. Yani temel şey mutlaka bu. Kırım Tatarları aşağı yukarı 150 yıllık bir süreç içerisinde Osmanlı topraklarına, yani Balkanlara ve daha sonra da Anadolu topraklarına geldiler. Yani bunların geliş sebebi ayrı bir konu. 1783'te Kırım Hanlığı'nın yıkılmasından sonra Kırım'da yapılan baskılar ve Kırım'da oradaki Kırım Tatarlarına, Müslümanlara karşı yapılan bir takım ihlaller sonucu efendim bu halk Anadolu topraklarına, Rumeli topraklarına, yani Osmanlı topraklarına göç ettiler. Ve Osmanlı Balkanlardan çekildikten sonra da Anadolu topraklarına Balkanlardan geldiler. Hala Bulgaristan ve Romanya, Dobruja dediğimiz bölge Kırımlıların iskan bölgesidir. Yani örnek Köstence'nin işte Hamidiye, işte Mecidiye kasabası, işte Sultan Mecid zamanında kurulmuş ona şey yaparak. Ya hatta Aksaray'da Hamidiye köyü, işte Sultan Hamid zamanında kurulmuş bunun gibi. Ve bu göçler uzun bir süre devam etti. Özellikle 1953 Kırım Harbi'nden sonra artarak kitleselleşmeye başladı. Baskılar artmaya başladı. Çünkü orada faturonlara kesildi. Yani aslında Osmanlı o savaştan galip çıktı. Ama fatura orada Kırım Tatarlarına kesildi. 93 Harbi'nden sonra ikinci büyük göç dalgası vardır. 1787-86-87-88'ler. Ve en son artık 1905'ler, 1920'lere kadar işte bu devam etti münferit şekilde. 1922-23'te büyük açlık zamanında bir göç dalgası daha var. Özellikle Karadeniz'de efendim yaşayan yani Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon o bölgelere takalarla, gemilerle çok büyük şeyler oldu.
Kitlesel göçler mi?
Bunlar kitlesel göçler. Yani mesela benim eşimin ailesi, annesi, babası, annesi, anne tarafından dedeleri şeyleri işte Samsun Tepeci'ye geldiler. Mesela Orhan Gencebay'da o zaman Türkiye'ye gelen aynı köy, Tepecik köyü şeye oraya yerleşmişler. Efendim onlar da Bahçesaray'dan geldiler. Ya bunun gibi yani Türkiye'nin hemen hemen her tarafına bu göçler devam etti geldi. Kırım dernekleri zaten bu Türkiye'nin münferit yerlerinde her tarafta yaşayan Kırım Tatarlarının bu tür çalışmalarını devam ettirebilmek için bir çatı olarak efendim faaliyetlere devam ediyor.
Tabii başkanım biraz önce de ifade ettik anonsumuzda 26 şube ciddi bir rakam. En etkin şubeleriniz hangi illerde şu an faaliyet yürütüyorlar?
Şimdi şubelerimizin hepsi aktif. Fakat bizim dışımızda da dernekler var. Yani bu dernekler bağımsız dernekler ama biz bunlarla da bir platform etrafında senede bir iki defa, yani bu platform istişare organıdır. Bir iki defa bir araya gelip genel problemler üzerinde konuşuruz ve aynı zamanda Kırım'daki vatanımızdaki Kırım Tatarların problemleri ya da hala sürgün yerlerinde olan Özbekistan'da, Kazakistan'da yaşayan Kırım Tatarların problemleri veyahut da bütün dünyada. Çünkü Kırım Tatarları şu anda 15 ülkede yaşıyor.
Evet, oraya geleceğim tabii, evet, kıymetli 15 ülkede başkanım. Yaşıyor. Yani şu an bu sadece Ukrayna'da değil tabii
değil,
ki. Orta Asya'nın birçok ülkesinden ta ki Polonya'ya ve Litvanya'ya, Letonya'ya, evet, Estonya'ya
Kanada,
kadar çok
Amerika,
geniş
yani
bir coğrafyada var.
15 ülkede. Çünkü Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne 15 ülkeden delegeler katıldı bu şeyde.
Hemen Dünya Kırım Tatar Kongresi demişken kıymetli başkanım, onu da sorayım. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin merkezi neresi ve faaliyetleriyle alakalı neler söyleyebilirsiniz?
Dünya Kırım Tatar Kongresi şu anda merkezi Kiev. Neden Kiev? Bu Kırım'ın 5 yıl evvel Rusya tarafından işgalinden sonra gelişen şartlar içerisinde Kırım Tatar Milli Meclisi'nin de önemli şahısları Kırım'a giremediler ve Kiev'de bir ciddi bir diaspora oluşmaya başladı. Bugün nüfus artık önce yüzlerle binlerle olan nüfus şu anda çok ciddi bir Kiev'de yaşayan Kırım Tatar nüfusu var şeyde. Kiev'de Türk nüfusu, Türkiye'den gidip yerleşen de ciddi bir nüfus oluşmaya başladı. Dünya Kırım Tatar Kongresi orada faaliyetini devam ettirmekte. Sekreteryası Ankara'dadır.
Siz de aynı zamanda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin başkan yardımcılığı,
evet,
görevini yürütüyorsunuz.
Evet, başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Sekreteryamız da Ankara'dadır.
Sekreteryası Ankara'dan
Ankara'dır,
yürüyor.
Evet.
Ama merkez olarak
merkez
Kiev'dedir.
Evet.
Kıymetli başkanım, hemen bir sualim olacak. Tabii siz sürgünlerden bahsettiniz ama en önemli hususlardan bir tanesi şu. Kırım Yarımadası'nın yerli halkı olarak biliniyor Kırım Tatarları. Kırım Tatarları kimdir diye soracak olursak nasıl bir cevap alabiliriz?
Kırım Tatarları, şimdi Kırım 24 bin kilometre kare bir toprak. Yani Kıbrıs'ın 3 katı büyüklüğünde.
Evet, tam yani, bir yarımada.
Evet, bir yarımada. Ama Kırım Hanlığı ya da Kırım Tatarları dediğimiz zaman bu 24 bin kilometrenin dışında, yani bizim eskiden Deşti Kıpçak dediğimiz ya da Nogay Stepleri dediğimiz Hazar Denizi'nden başlayıp Romanya'ya kadar, Eflak Boğdan'a kadar devam eden coğrafya, yani bugünkü bütün Ukrayna'nın, Orta ve Güney Ukrayna eski Kırım Hanlığı'nın toprakları. Ve buralarda yaşayan halklar tamamen Türk halklarıydı. Ve bu halklar Anadolu'ya göç etti. Yani sadece Kırım'ın içinden gelinmedi. Yani evet, Türkiye'de öyle bir algı vardır.
Evet.
Yani bu kadar milyonlarca insan Kırım'ın içinden nasıl geldi diye. Hayır, yani sadece Kırım'ın içi değil. Kafkasya'dan, Kuzey Kafkasya'dan, efendim şeyden, hatta Hazar'dan, Eflak Romanya kadar olan bölge. Yani Odessa eskiden bir Tatar köyüydü. Adı Hacı Bey'di.
Evet.
Yani örnek olarak,
evet,
söylüyorum. Ya da Herson'un adı İslam Kermen'di. Yani yani İslam Kalesi. Orası bir uç kaledir. Herson'un hemen 150 kilometre ilerisi Gazi Kermen Çölü deriz biz. Burası Kırım Hanlığı'nın ordunun toplandığı arazidir. Yani ordu Kırım'ın içinde toplanmıyordu. Ordu bugünkü Herson vilayetinde Gazi Kermen bölgesinde toplanıyordu. Veyahut da Geniçesk dediğimiz bugünkü rayon, Herson'un Geniçesk rayonu hemen Kırım'ın girişidir. Efendim, oranın adı Cenişke'dir. Yani Cenişke yenice anlamında. İşte onun üzerinde efendim Muhammed Germen vardır. Efendim onun üzerinde Gazi Germen. Yani oralar tamamen zaten eski Kırım Hanlığı'nın coğrafyasıydı, toprakları.
Şu anki Ukrayna toprakları diyelim.
Ukrayna toprakları. Başkan, evet, evet, bu halk tamamen buralar boşaldı. Yani evet, oradaki Kırım Tatarlar hep Anadolu'ya geldiler. Kırım'ın içinden de geldiler şeyde. Şimdi Kırım Tatarları kimdir? Halil Hoca diyor ki bütün Türk halklarının terkibi orası. Yani nasıl terkibi? Yani bu Halil Nalcı'nın terkibi Hunlardan efendim başlayarak, yani aşağı yukarı Hunlar, Peçenekler, Uzlar, Oğuzlar,
evet,
veya ondan sonra Hazarlar, ondan sonra Kıpçaklar. Yani Kıpçak,
evet,
mesela Kırım Hanlığı diye bir hanlık var. Ondan evvel Altınordu orası.
Evet.
Altınordu'dan evvel de orası Kıpçak Hanlığı var. Yani Kıpçak Hanlığı orada az bir zaman değil. Yani orada çok uzun zaman hakim olmuş ve Türk dilinin, yani mesela en eski sözlüklerinden birisi İtalyan tacirlerinin, tüccarlar yazmış olduğu, o bölgede ticaret yapmak için yapmış oldukları, 11. yüzyılda yazmış oldukları bir sözlük var. Kudex Cumanus, Kuman sözlüğü diye. Yani orada ticaret yapmak için Türkçe bilmen gerekiyordu. Çünkü bugünkü Kuman dili ya da Kıpçak dili dediğimiz dil, Türkçenin bir şeyidir, koludur. İki büyük kolundan biridir. Yani bir Oğuz kolu, bir Kıpçak kolu olarak ikinden biridir. O Türkçe, Divan Ligat Türk'teki Türkçedeki kelimenin hepsi var orada. Yani şey olarak. Bugün Kırım Tatarca dediğimiz dil de bu dildir. Kıpçak dilidir yani şey olarak. Ve Kırım Tatarca'nın bir özelliği daha vardır. O da şeydir, Oğuz Kıpçak karışımıdır. Yani bu ne demek? Bu şudur, orta yolak deriz biz buna. Yani bugün Kırım Tatarca iyi konuşan bir insan, İdil Ural Tatarıyla, Başkurt Tatarıyla ya da işte bir Özbekle, Kazakla, Kırgızla, Türkmenle
çok anlaşır. Rahat anlaşabilirler.
Aynı zamanda o bir Konyalıyla, Yozgatlıyla, İzmirli ya da ne bileyim Balkanlardaki bir Rumeli Türk'ü ya da bir Kerkük Türkmeniyle de anlaşır.
Evet.
Neden? Çünkü o orta yolaktır. Evet. Yani bizim aslında yani Gaspıralı'nın mesela o coğrafyadan çıkması bir tesadüf değildir. Değil. Çünkü iki coğrafyaya da hakimdir bu insanda. Bu kültür ve coğrafyanın getirdiği bir şey. Biz o gün Azerbaycan Derneği ile ortak bir program yapmıştık. Bir türküden hareket ettik şey olarak. Ve dedik yani bugün Kırım'da, Karabağ'da ve Kerkük'te bazı problemler var. Haklarımız ihlal ediliyor, hukuksuzluk var. Biz buranın meselelerini sanatla, folklor ve müzikle öne çıkartalım, taşıyalım, anlatalım. Ve bir türküden hareket ettik. O türkünün adı neydi? Kaleden kaleye Şahin uçurdumdu. Bir Kerkük türküsü ama bu Kırım'ın da çok bilinen bir türküsüdür. Farklı varyantla söylenir. Bu Tebriz'de veyahut da Bakü'de de söylenen bir türkü. O da Azerbaycan versiyonu farklıdır. Dolayısıyla çok Türk dünyasının ortak kültür değerlerinin birleşmiş olduğu bir coğrafya. Şimdi Kırım Tatarlar kimdir diye sordunuz. Kırım Tatarlar bir Türk halkıdır. Bu o coğrafyada 1500 yıllık bir birikimden gelmiş bir farklı bir özelliği olan, farklı bir kültürün, coğrafyanın getirdiği bir kültür, bir takım devlet geleneği olan, yani o coğrafyada 1000 yıldır en az devlet, hatta Kıpçak Hanlığı, Hazar Hanlığı'na gittiğiniz zaman bu 1300-1400 yıllık bir devlet geleneği olan bir halktan bahsediyoruz. Zaten 200 yıl, küsur yıldan beri de yok edilmek için her şey yapılmasına rağmen yok olmamanın sebepleri budur. Yani bir ayrık otu gibi yok edemediler. Çünkü köklü bir çınar gibi.
Bir medeniyet potansiyeli söz
konusu. Bir medeniyet var orada. Onların şeyi, o tarihi şeyden geliyor, tecrübelerden geliyor. Yani sürgünde bile kurultay toplayan, efendim, meclis seçen, yerel meclisler seçen. Hem
de Sovyet döneminde.
Sovyet döneminde, evet. Yani Sovyetlerin yıkıldığı zaman da ilk, yani 1991 yılında kurultay topladılar.
Evet.
Ve Sovyetler Birliği coğrafyasında yaşayan her 1000 Kırım Tatarı bir delege göndererek. Evet. Yani çok ilginçtir bu.
Oraya geleceğim kıymetli başkanım, ama ilginçtir. Biraz önce atıf da yaptınız. Türk kültür hayatında çok önemli yeri olan İsmail Gaspıralı'dan bahsettiniz. Daha 19. yüzyılda Gaspıralı çıkarmış olduğu Tercüman gazetesiyle, dilde, fikirde, işte birlik sloganıyla tüm Türk dünyasında bir uyanışa vesile olabilmenin mücadelesini vermiş önemli bir isim. Yine Bora Gazi Girayhan'ın Bayrak şiiri, Türk şiirinin en şah eser şiirlerinden bir tanesi olduğunu da özellikle ifadelendirelim. Şimdi kıymetli başkanım, konuşacağımız çok konu var ama en önemli sorularımızdan bir tanesinde şunun olduğunu düşünüyorum. Şu an Türkiye'de hangi bölgelerde yoğunlukta Kırım Tatar nüfusu yaşamakta?
Kırımların en yoğun yaşadığı yerler Marmara Denizi'nin etrafıdır. Trakya ve Marmara Denizi'nin etrafıdır. İstanbul şeyde, yani benim tahminim İstanbul'da en az 1 milyon. Yani ne kadar olduğunu bilemem ama bunun üzerinde olduğunu kesin biliyorum. Yani Bursa, Balıkesir, Bandırma, Kocaeli, İzmit, Derince, Tekirdağ, Çanakkale, yani Marmara Denizi'nin etrafı Kırımların çok yoğun yaşadığı yer. Yani ben mesela 20. yüzyılın başında Bursa'da 8 Kırım mahallesi var. Yani bunlar Bursa'da yaşıyorlar. bir yere gitmediler. Bursa'da yaşıyorlar. Mesela Eskişehir Kırımların yoğun olduğu yer diye bilinir ama Bursa'daki Kırımlı sayısı Eskişehir'den fazladır.
Daha fazladır diyebiliriz.
Ankara'daki Kırımlı sayısı da Eskişehir'den fazladır. Fakat orada daha böyle bir dominant bir şey oluştu. Bunun da sebebi Eskişehir'de yaşayan Kırımlar daha çok Kırım'ın belli bölgesinden, Kerç bölgesinden evet. gelenler. Çongar var efendim. Ve dolayısıyla böyle biraz daha bir kabile şeyi olarak yani Kırım'ın Şırınlar efendim ya da işte bu Çongarlar gibi filan toplu olarak yaşadıkları için orada bir şey var. Yani 35-40'a yakın köy var Eskişehir'de. Mahalleler var. Ama bir Balıkesir'de Kırımlı sayısı, bir Bandırma'daki evet. Kırımlı sayısı az değil. Yani çok ciddi nüfuslar var. Yalova'da.
Tabi bunlar toplu göçler neticesinde Anadolu topraklarına evet. gelen Kırım Tatar evet. nüfusları. Kıymetli Başkanım, tabi hafızamızdan silinmeyen çok önemli Kırım Tatar sürgünleri var ama özellikle Stalin'in 18 Mayıs 1944 tarihinde uygulanan bir kitlesel sürgün hadisesi söz konusu. Ve Orta Asya'nın steplerine Kırım Tatarları zorla göç ettiriliyor. Hafızalardan silinmeyecek bu göç ile alakalı ne söyleyebiliriz? Çünkü her yıl 18 Mayıs tarihinde anma toplantıları düzenleniyor ve gelecek nesillerin de hafızalarının bu bağlamda daha sıcak tutulması için evet. çalışmalar yapılıyor. Neler söyleyebiliriz?
Şimdi 18 Mayıs Kırım Tatarları için unutulmayacak bir tarih. Bütün Kırım Tatar halkı efendim Sovyetlere ihanet etti suçlamasıyla sürüldü. Bu doğru muydu? Değildi. Çünkü o anda dahi 30 bin civarında Sovyet ordusunda Kırım Tatar asker vardı. Yani şey olarak. Almanlar işte Kırım'a geldiler. Kırım Tatarların bir kısmı onlarla işbirliği yaptı. Bu doğru değil. Çok az bir işbirliği yapan var mı? Tabii var ama ondan daha fazla işbirliği yapan Ruslar da vardı. Yani Alman ordusunda 1,5 milyona yakın Rus vardı. Bunu kimse bilmez. Yani Rus birlikleri vardı Alman ordusunda. Alman tarafına geçen. Şimdi Kırım Tatarlar için böyle bir şey uydurdular ama Ağızka mesela Almanlar Ağızka'ya gelmedi. Kafkasya'ya gelmediler.
Orada da bir sürgün hadisesi
onları da var. Sürdüler. Aynı zamanda evet, onlar aynı da evet 44 evet aynı tarihte sürdüler. Niye sürdüler? Ya da efendim Çeçenleri sürdüler. Yani kendileri tarihi olarak kendilerine yakın hissetmedikleri ve sınıra yakın, Türkiye'ye yakın olan bölgelerdeki Türk halklarını ya da Müslüman halkları kendilerine potansiyel tehlike gördüklerini şey yaptılar. Yani Ağızkaları sürmelerinin tek sebebi odur. Ağızkalar yoksa orada ne Almanlar oraya geldi, ne bu insanların böyle bir siyasi çalışmaları oldu. Kırım Tatarları biraz şeydir, biraz nasıl diyelim böyle siyasi şeylere çok yatkındır ama Ağızka'da böyle bir şey yoktu.
Evet.
O insanları evet. niye sürdünüz yani şey olarak? Velhasıl sürme sebepleri Kırım Tatarları yok etmek içindi. Ve dediler ki bu defteri bitirdik. Yani artık Kırım
Tatarı son Tatarı noktadır, diye, artık evet, Kırım Tatar nüfusu bitirdik, biz bu bölgeden
defteri sildik kapattık artık. Dediler. Evet. Bizim şeyimiz rakamlarımız 400'ün üzerinde bir sürülen halk var.
400 bin.
430-440 evet. bin civarında. Onların resmi rakamlar 195 bin sonradan gelen ordudan terörist olanlarla beraber 230 bine yaklaşan bir nüfus sürüldüğünü söyleniyor. Fakat bu demografik şeylere göre imkansız bir şey. Neden? Çünkü ben 1980'li yılların sonunda biliyorum ki sadece Özbekistan'da yani resmi rakamlar biliyorum 450 bin civarında Kırım Tatarı yaşıyordu. Yani ve sürgüne giden halkın yarısı ilk bir senede yok oldu. Bunu
hayatlarını
kaybediyorlar. Evet. Efendim 100 bin nüfusu bir halk sadece Özbekistan'da tutup da 30 senede 450 bin olamaz. Yani evet. bu insanlar yukarıdan evlerine bir şeyle inmediler. Bunlar tren vagonlarda sürülüp getirildi buraya.
Çok acı hikayeler
çok var. Çok acı var. Yani her ailenin bir acı hikayesi evet. var. Yol kenarına efendim işte haftada bir, üç günde bir trenler durdu.
Ölüleri dahi defneden oraya bırakarak devam evet. ettiler yollarına.
Ama bir tarafta da halkın mücadelesi ve direncini pekiştiren bir şey oldu. Bu çünkü bizim milli hareketimiz o vagonlarda başladı.
Evet. Şey 1944'ten ta ki Sovyet'in yıkıldığı tarihe kadar bir ciddi direniş söz konusu ve özellikle de 1987-88'den sonra Kırım'a, ana vatana dönüş süreci başlıyor kıymetli başkanım. Bu dönüş sürecinde tahmini ne kadar bir Kırım Tatarı topraklarına dönmüş oldu?
Şimdi resmi rakamlar şöyle yani en son 280-300 bin civarında resmi olarak dönen şey oldu, söylendi. Ama biz, benim şahsi şeyim bu, çünkü değişik şeyler var bu konuda ilgili. Yani şu anda Kırım'da 500 bin civarında Kırım Tatarı rahat var. Her tarafta Kırım Tatarı var. Sürgün yerlerinde de daha dönememiş 150-200 bin arasında halkımız
var. Hala Özbekistan'da var, Kazakistan'da var, Azerbaycan'da var. Kırgızistan'da,
her tarafta. Evet. Krasnodar'da zaten evet. 50, evet. Yani kimse diyor ki 35-40 bin, kimi diyor ki 50 bin. Krasnodar dediğimiz evet. bölge bunun orası.
Bugünkü Rusya Federasyonu evet. sınırları içerisinde.
İşte Ukrayna'nın işte her son bölgesinde şu anda Melitopol falan dahil edersek 13-14 bin civarında orada nüfus var.
Mevcut
işte.
Kırım Yarımadası'nın haricinde bu saydığımız toprak.
Evet, evet. Yani benim söylediğim 500 bin, 450-500 bin nüfus Kırım'ın içinde.
Bu Kırım Tatarlarının Kutlu mücadelesinde çok önemli bir isim de var tabii. Türk dünyasında ve Türkiye kamuoyunda çok yakın tanınan bir isim. Kırım Milli Hareketi'nin tanınmış liderlerinden ve Sovyet rejimi tarafından da 7 kere mahkum edilerek 17 yılını hapiste ve çalışma kamplarında geçirmiş olan Türk dünyasının efsane isimlerinden Mustafa Cemil Kırımoğlu.
Evet.
Kendisi şu an 76 yaşında. Yine sürgünde. Şu an Ukrayna'nın Kiev şehrinde Kırım Tatar haklı davasını ve mücadelesini sürdürüyor. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile alakalı neler söyleyebiliriz bir mücadele adamı ile ilgili?
Şimdi Mustafa Cemiloğlu bence Türkiye'de eksik tanınıyor. Yani şöyle eksik tanınıyor. O daha çok Türk dünyasının büyük kahramanı. Fakat Mustafa Cemiloğlu aynı zamanda insanlık için de önemli bir kıymet. Yani çünkü o kadar güçlü prensipleri, idealleri olan ve geçmişi olan yani bir insan ki biz Türkiye'de 1970'li yıllarda tanıdık, ismini duymaya başladık. İşte Sovyetler bir de mahkemeler, Taşkent mahkemeleri efendim ve orada. Ama mesela o zamanlar Mustafa Cemiloğlu'na destek veren Sovyet aydınları vardı. Meşhur. Mesela dünya çapında meşhur. Nobel Fizik Ödülü sahibi Andrei Saharov. Mesela Mustafa Cemiloğlu dünya tanıtılmasının en önemli etken o insandır. Yani onun mahkemelerine gitmiştir. Ya da ne bileyim bir sürü insan hakları savunucuları. Ya bunların içinde bir sürü değişik Rus da var, Musevi de var, Ermeni de var veya da başka halklardan da var. Ama Kırım Tatarlarına insan hakları mücadelesi olarak destek verdiler. Kırım Tatarlar da onlara destek verdi ve Sovyetler Birliği'nde çok güçlü bir hareketin oluşması bu şekilde oldu. Mustafa Cemiloğlu daha lise yıllarında efendim halkının problemine kayıtsız kalmayan efendim ve oradaki gençlik örgütleri içinde çalışan bir arkadaş, bir insan, bir liderimiz ve büyüğümüz. Ben kendisiyle 1970'lerden itibaren şey yaparım ama 80'li yılların ortasından itibaren irtibat kurduğumuz bir insan. Yani onunla Yakutistan'da sürgündeyken mektuplaşmalar başladı Türkiye'de. Biz o zamanlar Türkiye'de idealist bir takım arkadaşlar, Emel Dergisi etrafında çalışan arkadaşlar oradaki yayınları takip ediyorduk. Orada Kırım Tatarlarına müsaade edilen Lenin Bayrağı Gazetesi, Yıldız Dergisi gibi dergiler Almanya üzerinden bir ajanta ile abone olunabiliyordu. Ve oradaki insanların her türlü kültürel gelişmesi, siyasi şeyleri devamlı Türkiye ile irtibatlı olarak şey oldu, devam etti. Mustafa Aga ile bizim bu ilişkilerimiz 90'lı yıllardan sonra artık
Sovyet'in dağılmasından
evet,
sonra.
Yani Perestroika Glasnost'ta irtibatlar çoğalmaya başladı. 90'lı yıllarda artık fiziki irtibatlar söz konusu oldu. Zaten 91 yılındaki ikinci kurultay, yani biz 91 yılında Kırım'da bir kurultay topladık ve buna ikinci kurultay dedik. Neden ikinci kurultay? Birincisini 17'de yapmıştık, yarım kalmıştı. Hadesi oydu, onu tamamladık şeyde. İkinci kurultay toplandı ve ikinci kurultayda o zaman zaten beraber çalışmaya başladık. Yani Türkiye'deki arkadaşlarımızla beraber, Emel Dergisi'nin kadrosuyla beraber ikinci kurultayı beraber o çalışmaya biz aktif olarak katıldık bir şey olarak. O zaman şimdi halkımız zaten kitleler halinde Kırım'a geliyordu. Yani herkes orada, Özbekistan'da herkesin işi gücü vardı. Herkes kimi profesör olmuş, kimisi doktor olmuş, kimisi ne bileyim işte fabrikada çalışıyor, kimi şoförlük yapıyor fabrikada. Amerika'da. Herkes işini, gücünü bıraktı, evini, mülkünü sattı ve Kırım'a dönme kitleler. Yani her sene 10 bin, 20 bin kişi göç ediyordu Kırım'a. Tabii bize kimse çiçeklerle karşılamadı. Yani orada Birleşmiş Milletler falan da yoktu yani. Orada yerel, yani orası Ukrayna'ya bağlı bir otonom cumhuriyet oldu ama aslında yönetim tamamen Rusların kontrolündeydi. Çünkü nüfus yoğunluğu onlardaydı. Ve bize çok kötü davranıldı. Çok baskılar oldu. Çok büyük kavgalar oldu. Çok insanlarımız hapislere girdi. Ama halk bu göçe devam etti. Ve kitleler halinde bu gelen şeylerde büyük çadır kentler oluştu. Yani 10 bin çadırlı, 5 bin çadırlı böyle yerleşim birimleri oluşmaya başladı. Ve insanlar orada 2 sene, 3 sene o çadırlarda yaşadılar. Yani bu 2 gün, 3 gün falan değil. Ve topraklar kazıldı, üzerine muşambalar çekildi. İnsanlar orada geldiler, sonra herkes evlerini yapmaya başladı. Toprak işgalleri başladı. Yani ya dediler bize toprak verin. Yani Kırım Tatarları gidip de eski evlerini talep etmedi. Orada oturan Ruslara çıkın demedi. Bunu Çeçenler yaptılar şey olarak. Yani Çeçenler orada daha radikal davrandılar. Fakat bizimkiler yapmadılar. Bunların bir suçu yok dediler. Yani bunları rejim getirdi buraya şey olarak. O insanlara tutup da onların çocuklarına düşmanlık yapmadılar. Düşmanlık sürekli propaganda edildi ama yapılmadı. Fakat o süreç içerisinde 300 yeni yerleşim birimi oluşturdu Kırım Tatarları orada.
Yerleşim biriminden kastımız mahalleler mi?
Mahalleler, köyler, evet. Yani 10 bin, 20 bin, 30 bin nüfuslu mahalleler oluştu. Yani bugün yani Akmeçit'in diyelim 80 bin, 90 bin Kırım Tatarı yaşıyorsa bunlar hep etrafındadır, çevresindedir yani onlar. Ve oralar Kırım Tatarlar geldiler, işgal ettiler, parsellediler ve evlerini yaptılar. Yani hadise böyle oldu.
Bu kutlu mücadelede de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun çok önemli rolü oldu.
Lideriydi, hareketin lideriydi. Çünkü orada iki büyük ana akım vardı milli harekette. Bir tanesi Moskova ile daha yakın olalım, bir yanlışlık yapıldı, düzeltecekler. Bir görüşte hayır, bu bilinçli olarak yapılmıştır, halkımız yok edilmek istenmiştir, biz rejimle işbirliği yapmayacağız diye efendim. Ve bu milli hareket, bu inisiyatif hareket 1980 Okane'de Kırım Tatar Milli Hareketi teşkilat haline dönüştü. Okane'de isminde. Ve bu hareketin önderliğinde Mustafa Agabu'nun baş lideri olarak seçildi. Bu hareket zaten kurultayı topladı. Evet. Ve bu dönüşü onlar organize ettiler. Zaten artık 80'lerin sonunda milli hareketin merkezi Kırım'a taşındı. Yani karar alındı teşkilat olarak. Yani dendi ki artık Özbekistan merkezimiz değil. Yani Kırım'a taşındı.
Ana vatandan evet. Biz mücadelemize devam
edeceğiz.
Yani
o zamanki Kırım'daki nüfus benim bildiğim, ben birinci kurultay sırasında, ikinci gidişimde o şeyde 125 bin civarında Kırım Tatarı vardı Kırım'da. Ama halk dönüyordu devamlı olarak şeyde.
Kıymetli Başkanım, Türkiye'deki Kırım Tatarları aynı zamanda Türkiye ile Ukrayna arasında da önemli bir Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda resmi ziyaret için Ukrayna'ya gitti. Ukrayna ile Türkiye arasında da 7 tane önemli anlaşmaya imza atıldı. Tabii Ukrayna Türkiye'nin aynı zamanda stratejik ortağı, Karadeniz'deki komşusu ve hem ekonomik hem sosyal manada da çok önemli ilişkiler olan bir ülke. Burada Kırım Tatarlarının Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere nasıl bir katkı sunduğunu sorsam nasıl bir cevap alabiliriz?
Şimdi biz şöyle bakıyoruz hadise. Bizim Ukrayna'ya bakışımız şu. Şimdi Ukrayna ile Türkiye'nin ve Kırım Tatar halkının aslında menfaatleri örtüşüyor. Yani bir karşı karşıya geldiğimiz bir problem yok. Menfaatler örtüşüyor aynı zamanda ve hedefler de örtüşüyor. Yani bugün Türkiye bir imparatorluk bakiyesi. Yani Türkiye'nin Suriye'de ayrı bir problemi var. Doğu'da ayrı bir problemi var. Balkanlar'da yani bir sürü farklı problemler var. Karadeniz'deki problemler farklı. Ve bu coğrafya içerisinde bizim problemimiz olmayan tek halk diyebilirim Ukrayna devleti için. Bizim o bakımdan Ukrayna ile olan bir menfaat birliğimiz var. Bir gelecekle alakalı ortak projelerimiz var ve ben Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde zaten turizm bunu saymıyorum. Hatta kültürel ilişkiler, ekonomik ilişkiler, serbest ticaret anlaşması.
Son noktaya geldi.
Patlama olacak. Yani ticarete evet. Çok büyük bir canlanma olacak.
10 milyar dolarlık ikili dış ticaret açmıyor.
Her şeyin ötesinde Sovyetler Birliği'nin bütün bilgi açısından mirasını taşıyan bir bölgedir. Yani nükleer teknoloji hakimdir, motor üretir, uçak üretir, şey olur ve bizimle samimi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen bir ülkedir. Ben şahsen bunun onlar için de doğru bir zamanlama, doğru bir fırsat, bizim için de, Türkiye için de. Yani ortak çalışmaların ortak iyi sonuçlar vereceğini düşünen bir insanım ve ben bu coğrafyada, yani Doğu Avrupa, Karadeniz'in kuzey ile güneyinde zaman içerisinde çok düzgün bir ittifakın gelişme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve buna Baltık da dahil. Yani Litvanya, Letonya ve Estonya, bu üç devlet de dahil olmak kaydıyla bu gelecek açısından çok güçlü bir bölgesel ittifak söz konusu olabilir. Ve burada Kırım Tatarları hem Ukrayna'da yaşayan, çünkü Kırım Ukrayna toprağı olarak biz kabul ediyoruz şu anda, hem de Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarı burada doğal bir köprü. Yani biz bu vazifeyi yapıyoruz zaten 5 yıldan beri. Bu hadise gelişti, çok gelişti. Bizim meseleye bakışımız taktiksel değil. Yani biz bugün Ukraynalara şunu demiyoruz. Hani bugün yüzümüze gülün, biz sizin yüzünüze gülelim meselesi değil. Bizim tamamen stratejik olarak bizim ortak menfaatlerimiz var diyoruz. Ve sizinle olan ilişkilerimiz konjonktürel değil. Yani bu tarihin, coğrafyanın ve sosyolojinin getirdiği bir süreçtir. Ve bu süreçte biz buna niyetliyiz. Yani Kırım Tatar halkı olarak biz Ukraynalılarla işbirliği, samimi olarak işbirliği talep ediyoruz ve burada da samimi olarak davranışlarımızı da gösteriyoruz. Zaten onların da bize çok destek olması, biraz utandılar. Neden utandılar? Yani biz onlar, çünkü Ukrayna'da en çok söylenen şey şuydu: biz Kırım Tatarları yanlış tanımışız. Çünkü biz onlardan vatan için nasıl mücadele edileceğini gördük.
Yani bizler de Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğun ve müttefikliğin ebedi olmasını diliyoruz.
Evet.
Değerli dinleyicilerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin idi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Hikmet Eren. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
Avrasya Notları.